Ayrım 8.
Sana bir kayanın altından fışkırttığı pınar mucizesini anlatmış mıydım? Anlattın ama bir daha anlat der Lala. Dünyada en sevdiği hikaye budur. Onu her dinleyişinde içinde garip bir şeylerin kıpırdadığını duyar. Ağlamaklı olur. Ateş içinde ürperir. Bütün bunların çok uzun zamanlar önce nasıl olup bittiğini düşünür. Çöl kapılarında, çamur ve palmiye dalından bir köyde, yaban arılarının vızıldadığı bomboş bir meydanda, bulutların ve gökyüzünün yansıdığı güneşte parıldayan çeşme suyu ayna gibi pürüzsüz. Köy meydanında kimseler yok. Çünkü güneş kavuruyor. İnsanlar evlerinin serinliğine çekilmiş, gökyüzüne açık bir göz gibi dikilmiş çeşme suyunun yüzeyini hemen eriyiveren, belli belirsiz bir perde gibi örten, ince ve beyaz bir toz savuran tutuşmuş havanın ağır ürperişi. Su güzel ve derin, tirşe renginde, sessiz, kadınların çıplak ayaklarının parlak izler bıraktığı kırmızı toprak çukurlarda, kımıltısız. Suyun üzerinde yalnız yaban arıları dolanıyor, yüzeye değip geçiyor ve maltız dumanlarının yükseldiği evlerin yolunu tutuyorlar. Çeşmeden bir testi su getirmeye giden bir kadın varmış. Adını kimse hatırlamıyor. Çünkü olay çok eskilerde olmuş. Dermansız, çok yaşlı bir kadınmış bu. Çeşmeye vardığında ağlamaya başlamış. Suyu evine getirmek için çok uzun bir yol kat etmesi gerekiyormuş. Oracıkta ağlaya sızlaya yere çömelmiş. Derken bir bakmış, nasıl geldiğini bile anlayamadan yanı başında al azrak belirivermiş. Lala şimdi onu açık seçik görüyor. Uzun boylu ve zayıf, kum rengi harmanisine bürünmüş. Peçesi yüzünü gizliyor ama gözleri kandil alevi gibi huzur ve canlılık veren garip bir nurla parlıyor. Kim olduğunu biliyor şimdi. Çölün başladığı yerde taşlı düzlükte beliren ve bakışlarıyla Lala'yı saran oydu. Öyle ısrarlı ve güçlü bir bakıştı ki bu, Lala'nın başı dönmüştü. O gölge gibi sessizce gelir, nerede, ne zaman olması gerektiğini bilir. Yaşlı kadın ağlamaya devam ediyormuş. O zaman al azrak tatlı bir sesle niçin ağladığını sormuş. Oysa çölden birdenbire sessizce zuhur ettiğinde korkamaz insan ondan. Bakışı iyilik dolu, sesi ağır ve sakindir. Yüzü nurla aydınlanmıştır. Yaşlı kadın ona derdini anlatmış. Kimi kimsesi olmadığını, çok uzak düştüğü için testiyi taşıyarak geri dönecek gücü bulamadığını söylemiş. Onun sesi ve gözleri birdir. Gelecekte olacakları ve insanların kaderlerinin sırrını biliyordur sanki. Üzülme demiş al azrak. Evine dönmene yardım edeyim. Ve onu kolundan tutup evine kadar götürmüş. Evin önüne vardıklarında şöyle demiş. Yolun kenarındaki şu taşı kaldır. Suyun bir daha hiç eksik olmayacak. Yaşlı kadın dediğini yapmış. Meğer taşın altında bir pınar yok muymuş? Berrak bir su fışkırmış ve ülkede hiç olmadığı kadar güzel ve serin bir çeşme oluncaya kadar çevreye yayılmış. O zaman yaşlı kadın al azrağa duyduğu minneti dile getirmiş. Daha sonra insanlar çeşmeyi görmek ve suyunu tatmak için dört bir yandan oraya akın etmiş. Hepsi de Allah'ın böyle bir güç bahşettiği al azrağa şükrediyormuş. Lala taşın altından fışkıran pınarı, güneşin ışığında parıldayan o berrak ve pürüzsüz suyu düşünüyor. Ama ekmek hamurunu yoğurmayı sürdürürken alacakaranlıkta uzun uzun düşünüyor. Mavi adamın gölgesi geldiği gibi sessizce çekiliyor. Ama güçlü bakışları üzerinde asılı kalmıştır. Onu bir soluk gibi sarar. Ama şimdi susuyor. Artık tek söz etmiyor. Sarsılan büyük toprak tepside hamuru vurup yoğurmayı sürdürüyor. Belki o da yoldaki taşın altından fışkıran derin pınarın al azrağın gerçek kelamı, gerçek yolu olduğunu düşünüyordur. Burada sitenin üzerindeki ışık güzeldir. Her gün güzel. Hartani ona bakmayı öğretene kadar Lala ışığa pek dikkat etmemişti. Çok kıymetlidir bu ışık. Hele sabahları güneşin doğuşundan hemen sonra. Kırmızı kayaları ve toprağı aydınlatır. Onlara can verir. Işığın seyredildiği bazı özel yerler vardır. Bir sabah Hartani Lala'yı bunlardan birine götürdü. Bu taşlı bir koyağın dibine açılmış derin bir çukur, Hartani'den başka bu gizli barınağı bilen yoktur. Giriş yolunu da iyi bilmek gerekir. Hartani Lala'nın elini tuttu ve yerin derinliğine dalan dar ve uzun geçit boyunca ona kılavuzluk etti. Gölgenin nemli serinliği hemen hissediliyor ve başın suya daldığında olduğu gibi sesler kesiliyor. Lala yerin derinliğine ilk kez indiği için biraz korkuyor ama çoban elini kuvvetle sıkıyor ve bu onu yüreklendiriyor. Birden duruyorlar. Uzun geçit gökyüzüne açıldığı için ışık içinde. Lala bunun nasıl olabildiğini anlayamıyor çünkü durmadan aşağıya indiler ama gerçek ortada, gökyüzü orada karşısında, uçsuz bucaksız ve hafif. Lala soluğunu tutmuş, kımıldamadan duruyor, gözleri fal taşı gibi açık. Burada gökyüzünden başka hiçbir şey yok, gökyüzü öyle aydınlık ki insan kendini uçan bir kuş sanır. Hartani gediye yaklaşması için Lala'ya işaret ediyor. Sonra taşlar kaymasın diye üzerine yavaşça oturuyor. Lala onun biraz gerisinde oturuyor. Başı döndüğü için ürperiyor. Aşağıda yarın altında büyük ıssız ovanın üzerinde pusun arkasında kurumuş sel yataklarını görüyor. Ufukta aşı boyası renginde bir pus yayılıyor. Çölün başladığı yer orası. Hartani'nin kimi zaman yanına mendile sarılı bir parça ekmekten başka hiçbir şey almadan tek başına gittiği yer orası. Çölün kapısı. Orası doğu. Güneş ışığının en güzel olduğu yer. Işık öyle güzel ki insan Hartani gibi kumda çıplak ayak koşmak, keskin taşların ve koyakların üzerinden atlamak, hep daha uzağa çöle doğru gitmek ister. Ne güzel Hartani. Kimi zaman Lala çobanın onu anlayamadığını unutur. Onunla konuştuğu zaman çocuk yüzünü ona doğru döndürür ve gözleri parlayarak dudaklarıyla konuşma kıpırtılarını taklit etmeye çalışır. Sonra yüzünü buruşturur ve Lala gülmeye başlar. Hey! Lala parmağıyla ona boşluğun ortasındaki hareketsiz siyah noktayı gösteriyor. Hartani bir an o noktaya doğru bakıyor. İşaret parmağını büküyor ve diğer üç parmağını kanat gibi birbirinden ayırarak eliyle bir kuşu imgeliyor. Nokta gökyüzünün ortasında ağır ağır kayıyor. Hafifçe kendi ekseni üzerinde dönüyor, dalış yapıyor, yaklaşıyor. Lala artık gövdesini, başını, açık teleklerini iyice seçebiliyor. Av peşinde bir atmaca bu. Hava akımlarının üzerinde kayıyor, sessizce, gölge gibi. Lala ona uzun süre bakıyor, kalbi küt küt atıyor. Çok yükseklerde, kırmızı toprağın üzerinde ağır halkalar çiziyor kuş. Rüzgarın içinde, güneş ışığında tek başına ve sessiz. Zaman zaman çöle doğru dalışlar yapıyor, düştü düşecek. Lala bu kuş kadar güzel bir şey görmemişti hiç. Kalbi daha hızlı çarpmaya başlıyor. Çünkü yırtıcı kuşun sessizliği içine doluyor, korkuyu yaratıyor. Gözlerini atmacaya dikmiş, ayıramıyor. Göğün merkezinin korkunç sessizliği, açık havanın ayazı, hele o kavurucu ışık, bütün bunlar sersemletiyor onu, başı dönüyor. Öne boşluğa düşmemek için Hartani'nin koluna yapışıyor. O da atmacaya bakıyor. Ama kuş sanki onun kardeşi, aralarında hiçbir fark yok. Bakışları aynı, cesaretleri aynı. Gökyüzünün, rüzgarın ve çölün sonsuz sessizliğini paylaşıyorlar. Lala, Hartani ile atmacanın birbirine benzediğini fark edince ürperiyor. Ama baş dönmesi kesiliyor. Gökyüzü karşısında uçsuz bucaksız. Toprak, ufukta dalgalanan kül ve aşı boyası renginde bir pus. Hartani bütün bunları bildiğine göre Lala sessizliğe dalmaktan artık korkmuyor. Gözlerini yumuyor ve genç çobanın koluna asılarak kendini boşlukta kaymaya bırakıyor. Birlikte arzın üzerinde ağır ağır büyük halkalar çiziyorlar. Öyle uzaklara gidiyorlar ki artık hiçbir ses duyulmuyor. Yalnızca kuşun teleklerinde rüzgarın hafif hışırtısı, öyle yükseklerde uçuyorlar ki kayalar, diken çalılıkları, tahta ve katranlı kağıttan evler neredeyse hiç görünmüyor. Birlikte uzun uzun uçtuktan sonra rüzgar ışık ve gök mavisiyle iyice esrikleşince kırmızı yarın tepesindeki mağaranın ağzına dönüyorlar. Tek bir taş kaydırmadan, tek bir kum taneciğini yerinden oynatmadan hafifçe yürüyorlar. Hartani bilir bu işleri, konuşmadan, düşünmeden, yalnızca bakışlarıyla yapar. Işıkların görülebileceği her türlü yeri bilir. Çünkü ışık tek değildir, birbirinden farklı birçok ışık vardır. Başlangıçta Hartani, Lala'yı kayaların arasındaki çukurlardan, suyu çekilmiş eski yarıklara ya da kırmızı bir kayanın tepesine götürdüğünde kız, amacının diğer oğlanlar gibi kertenkele avlamak ya da kuş yuvalarını yağmalamak olduğunu sanırdı. O zaman Hartani gözleri keyiften parlayarak, elini uzatarak gösterirdi ona ve bu işaretinin ucunda yalnızca gökyüzü bulunurdu. Uçsuz bucaksız, beyazlıktan pırıl pırıl gökyüzü. Ya da güneş ışınlarının taşların çatlakları boyunca oynaşması. Ya da güneşin çalı yaprakları arasında oluşturduğu o tuhaf ay lekeleri. Kimi zaman da havada asılı kalmış, iki tutam otun arasına sıkışmış kabarcıkları andıran küçük sinekleri gösterirdi. Sanki koskoca bir örümcek ağı hapsetmişti onları. Hartani'nin bakışıyla her taraf güzelleşir, yenilenirdi. Sanki ondan önce kimse bunlara bakmamıştı. Her şey kainatın başlangıcında olduğu gibiydi. Lala Hartani'yi izlemeyi sever. Onun açtığı patika boyunca arkasından yürür. Buna tam olarak patika denemez çünkü yerde hiçbir iz yoktur. Ancak Hartani ilerledikçe yolun başka yerden değil gerçekten de oradan geçtiği anlaşılır. Bunlar belki de keçi yollarıdır. Keçilere ve tilkilere mahsus yollar, insanlara göre değil. Ama Hartani bu hayvanlardan biri gibidir. İnsanların bilmediği şeyleri bilir. Onları yalnızca gözleriyle değil bedeninin tümüyle kavrar. Kokular için de durum böyledir. Kimi zaman Hartani taşlı ovanın çok uzaklarına gider, doğuya doğru. Güneş Lala'nın yüzünü ve omuzlarını kavurur. Çobanı izlemekte güçlük çeker. Artani böyle zamanlarda onunla ilgilenmez. Yere hafifçe eğilir, taştan taşa sekerek neredeyse hiç durmadan aranır. Sonra birden durur ve yüzünü toprağa dayar. Su içer gibi yüzüstü yatmıştır. Artani doğrulurken Lala ona usul usul yaklaşır. Kömür gözleri keyifle parıldar. Dünyanın en değerli nesnesini bulmuştur sanki. Tozun toprağın içinde, çakılların arasında grili yeşilli küçük bir tutam ot vardır. Buralarda çok bulunan cılız yapraklı küçücük bir çalı. Ama Lala yüzünü yaklaştırınca alır kokuyu. Önce hafiften gelir, sonra giderek derinleşir. En güzel çiçeklerin, nane ve şifa otunun, aynı zamanda limonların kokusu. Denizin ve rüzgarın kokusu. Yaz mevsiminde çayır kokuları. Büyük kıraç düzlüğün ortasında, çakılların siperinde yetişen bu minicik tozlu ve kırılgan bitkide, bütün bunlar, hatta daha fazlası vardır. Ve yalnızca El Hartani bilir bunu. Bütün güzel kokuları Lala'ya gösteren odur. Çünkü nerede gizlendiklerini bilir. Kokular çakıllar ve hayvanlar gibidir. Her birinin gizli bir barınağı vardır. Ama onları aramayı bilmeli. Tıpkı köpek gibi rüzgarın arasında daracık keçi yollarını koklamak, sonra duraksamadan gizli barınağa kadar sıçramak gerek. Artani Lala'ya bunun yolunu gösterdi. Eskiden bilmezdi Lala. Eskiden hiçbir şey algılamadan bir çalının, bir kökün ya da bir bal peteğinin yanından geçtiği olurdu. Hava öyle ıtırlı ki, soluk gibi durmadan hareket halinde kokular yükselip alçalıyor, buluşuyor, bütünleşip ayrışıyor. Bir tavşanın izlerinin üzerinde korkunun garip korkusu dalgalanıyor. Az ötede Hartani Lala'ya yaklaşması için işaret ediyor. Kırmızı toprağın üzerinde önce bir şey görünmüyor ama genç kız yavaş yavaş koku duyuyor. İdrar ve ter kokusu ve birden tanıyor onu. Vahşi bir köpek bu. Aç kalmış, tüyleri diken diken düzlükte tavşan peşinde koşuyor. Lala günlerini Hartani ile geçirmeyi sever. O bütün bunları yalnız Lala'ya gösterir. Diğerlerinden çekinir. Çünkü onların koku aramak, çöl kuşlarının uçuşunu seyretmek için bekleyecek zamanları yoktur. Hartani insanlardan korkmaz. Daha çok o insanları ürkütür. Onun Mecnun olduğunu, cinlerin onu çarptığını, büyücü olduğunu, kem gözlü olduğunu söylerler. Hartani babası anası olmayandır. Nereden geldiği belli olmayan, bir çöl savaşçısının günün birinde tek söz söylemeden kuyunun kenarına terk ettiği çocuktur. Adı olmayandır. Kimi zaman Lala onun kim olduğunu merak eder, sormak ister. Nereden geliyorsun sen? Ama Hartani insanların dilini bilmez. Sorulara yanıt vermez. Ağaman'ın büyük oğlu Hartani'nin sağır olduğu için konuşmayı bilmediğini söyler. Okul hocası böyle demiş bir gün. Bunlara sağır dilsiz denir demiş. Ama Lala bunun doğru olmadığını biliyor. Çünkü Hartani herkesten iyi duyar. Öyle ince, öyle hafif sesleri duymayı bilir ki insan kulağını toprağa dayasa bile işitemez onları. Taşlı düzlüğün öbür ucunda sıçrayan bir tavşanı ya da vadinin öbür ucunda keçi yolundan gelen bir insanı duymayı bilir. Çekirgenin öttüğü yeri ya da yüksek otların arasında keklik yuvasını bulabilir. Ama Hartani insan sesi duymak istemez. Çünkü o yalnızca kum tepelerinin ve gökyüzünün bulunduğu insan olmayan bir ülkeden gelmiştir. Kimi zaman Lala çobana bir şeyler söyler. Bilula der örneğin ağır ağır, gözlerinin içine bakarak. Ve Hartani'nin koyu kömür gözlerini garip bir ışık aydınlatır. Elini Lala'nın dudaklarına dokundurur ve kız konuşurken dudaklarının kıpırtısını izler. Ama ağzından asla bir söz çıkmaz. Derken bir süre sonra sıkılır, başka taraflara bakmaya başlar. Öteye gider, başka bir taşa oturur. Aslında bunun önemi yoktur. Çünkü Lala artık sözlerin gerçek bir öneminin olmadığını bilir. Önemli olan insanın içinden bir sır gibi, dua gibi geçtiği gerçek kelamdır. El Hartani'nin dili de budur. Kelamı edip karşılığını almasını bilir. Sessizlik yoluyla geçen öyle çok şey vardır ki, Lala El Hartani ile karşılaşmadan önce bunu da bilmezdi. Başkaları yalnızca sözcükler ya da davranışlar, kanıtlar bekler. Oysa bir şey söylemeden Hartani o güzelim koyu bakışlarıyla Lala'ya bakar bir ve ne dediği, ne istediği gözlerindeki ışıktan anlaşılır. Kaykılı ya da çok mutlu olduğu zamanlar El Hartani durur, ellerini Lala'nın şakaklarına dayar, yani ona değmeden ellerini genç kızın başının iki yanına doğru uzatır. Yüzü ışıklar içinde bir süre öylece kalır ve Lala yanaklarında ve şakaklarında avuçlarının sıcaklığını duyar. Onu ısıtan bir ateş gibi. Şimdi mutlu olma sırası ondadır. İçine işleyen, onu rahatlatan, huzur veren garip bir duygu sarar benliğini. Lala özellikle bunun için El Hartani'yi sever. Ayalarında büyülü bir güç olduğu için. Kim bilir, belki de El Hartani gerçekten büyücüdür. Anlamak için çobanın ellerine bakar. İnce parmaklı, sedef tırnaklı uzun ellerdir bunlar. Üst kısımlarının derisi ince ve esmerdir. Neredeyse siyah. Alt kısımları ise sarımtırak, pembe, iki renkli ağaç yaprakları gibi. Lala, Hartani'nin ellerini çok sever. Sitedeki diğer erkeklerin ellerine benzemez onlar. Bütün ülkede bu eller gibisinin olmadığına inanır. Marifetli, esnek ve hafiftirler. Aynı zamanda güçlü. Lala bunların soylu bir kimsenin elleri olduğunu düşünür. Belki bir şeyh oğludur. Belki de doğudan gelen bir savaşçının oğludur. Hartani elleriyle her şeyi yapmayı bilir. Marifeti yalnız çakıl toplamak ya da odun kesmek değildir. Palmiye liflerinden yağlı düğümler yapar. Kuş avlamak için tuzaklar hazırlar ya da ıslık çalar, müzik yapar. Kekliğin, tilkinin, atmacanın sesini taklit eder. Fırtınanın, rüzgarın ve denizin sesini. Hepsinden öte elleri konuşmayı bilir. Lala bayılır buna. Kimi zaman konuşmak için Hartani güneşin altında büyük bir yassı taşa oturur, ayakları uzun aba entarisinin altında kalır. Üzerindekiler açık renktir. Neredeyse beyaz. O zamanlar yalnızca gölge rengindeki yüzü ve elleri görünür ve konuşmaya işte böyle başlar. Aslında bakılırsa Lala'ya anlattıkları hikayeler değildir. Bunlar daha çok dudaklarıyla, gözlerindeki ışıkla, hareketleriyle boşlukta yarattığı imgelerdir. Şimşek gibi çakan, yanıp sönen uçucu imgeler. Ama Lala bunlardan güzel, bunlardan gerçek bir şey duymamıştır. Balıkçı Nama'nın anlattığı hikayeler bile Ağma'nın çöldeki adam Al-Azrak'tan ve taşın altından fışkıran berrak su kaynağından söz etmesi bile bu kadar güzel değildir. Hartani'nin elleriyle söyledikleri garip şeylerdir. Bir düştedirler sanki. Çünkü Hartani'nin yarattığı her imge en beklenmedik anda çıkıverir ortaya. Oysa beklenen imge odur. Uzun süre konuşur böyle. Tüyleri kabarmış kuşları, yumruk gibi kapalı evleri, kayaları, köpekleri, kasırgaları, uçakları, dev çiçekleri, dağları, uyuyan yüzlerin üzerinde eser rüzgarı anlatır. Bütün bunların bir anlamı yoktur. Ama Lala onun yüzüne, kara ellerinin kıvraklığına baktığında bu imgelerin beliriverdiğini görür. Güzel ve yepyenidirler. Işık ve hayat dolu. Pırıl pırıl. Sanki gerçekten avuçlarından, dudaklarından, gözlerindeki ışıltıdan fışkıran imgelerdir bunlar. İşin en güzel yanı El Hartani böyle konuşurken sessizliği bozacak hiçbir şeyin olmamasıdır. Güneş taşlık düzlüğü, kırmızı yarları kasıp kavurur. Zaman zaman serin bir esinti gelir ya da kayaların çatlaklarından akan kumun hafif fışırtısı duyulur. Kıvrak parmaklı uzun elleriyle El Hartani bir akarsu yarığının dibine kayan, sonra başını dikerek duran bir yılan yaratır. Bir bakarsınız koca, beyaz bir kelaynak kanatlarını şaklatarak havalanır. Geceliğin gökyüzünde ay yuvarlaktır. Hartani işaret parmağıyla yıldızları birer birer yakar. İşte bir tane daha. Yazın yağmur yağmaya başlar, su derelere akar, kabarır, üzerinde sivrisineklerin uçuştuğu yuvarlak bir birikinti oluşturur. Mavi gökyüzünün tam ortasına üçgen bir taş fırlatır El Hartani. Taş yükselir, yükselir ve hop, birden açılır ve sık yaprakları kuşlarla dolu bir ağaca dönüşür. Kimi zaman Hartani insanları ya da hayvanları taklit etmek için yüzünü kullanır. Dudaklarını büzerek, başını omuzlarının arasına kıstırıp sırtını yuvarlaştırarak çok iyi kaplumbağa taklidi yapar. Her seferinde Lala bunu ilk yaptığı günkü gibi basar kahkahayı ya da dudaklarını öne doğru uzatıp kesici dişlerini göstererek deve taklidi yapar. Sinemada gördüğü kahramanları da çok iyi taklit eder. Tarzını, Makisti ya da çizgi film kahramanlarını taklitte üstüne yoktur. Lala kimi Ağma'nın büyük oğlunun verdiği ya da harçlığından biriktirdikleriyle satın aldığı resimli küçük dergiler getirir ona. İçinde Akim'in, Rohrafal'ın öyküleri ya da başka gezegenlerde geçen serüvenler vardır. Bir de Mickey Mouse ya da Donald'ın başından geçenler. Lala'nın en tuttuğu bunlardır. Yazıları okuyamaz ama hikayeleri 2-3 kez Ağma'nın oğluna anlattırmıştır. Ezbere bilir. Bilmese de fark etmez. Çünkü Hartani hikaye dinlemek istemez. Dergileri alır, onları çarpık tutup başını hafifçe eğerek garip garip bakar. Resimlere iyice baktıktan sonra ayaklarının üzerinde sıçrar. Rohrafalı ya da fil sırtındaki Akim'i taklit eder. Fil rolünü bir kaya üstlenir. Ama Lala Hartani'nin yanında çok uzun süre kalmaz. Çünkü her zaman genç çobanın yüzünün asılır gibi olduğu bir an gelir. Yüzü sertleşip durağanlaştığında, bakışları uzaklaştığında Lala neler olduğunu anlayamaz. Bulutun güneşin önünden geçmesi gibidir bu. Ya da gecenin tepelerin üzerine ve vadilerin derinliğine çabucak bastırması gibi. Lala için korkunç bir andır bu. Çünkü Hartani'nin mutlu göründüğü zamanı, gülümseyişini, gözlerinde parıldayan ışığı hapsetmek ister. Ama olacak şey değildir bu. Her tane aniden bir hayvan gibi çekip gider. Sıçrar ve Lala nereye gittiğini göremeden bir anda gözden kaybolur. Ama artık onu tutmaya çalışmıyor. Hatta taşlı düzlüğün ışıklar içinde kaldığı bazı günlerin sonunda her tane elleriyle konuşup nice olağanüstü görüntü yarattıktan sonra Lala'nın önceden gitmeyi yeğlediği bile oluyor. Kalkıyor ve koşmadan, arkasına bakmadan tahta ve katranlı kağıttan sitenin yolunu tutuyor. Belki de El Hartani'yi göre göre onun gibi olmuştur artık. Zaten Hartani'yi sık sık görmeye gitmesi insanların pek hoşuna gitmiyor. Belki onun da Mecnun olmasından korkuyorlardır. Çobanın bedenindeki kötü cinlerin onu çarpmasından. Ağman'ın büyük oğlu Hartani'nin hırsız olduğunu söylüyor. Çünkü boynunda taşıdığı küçük meşin kesede altın varmış. Ama Lala bunun doğru olmadığını biliyor. Hartani altını kurumuş bir sel yatağında buldu. Lala'yı elinden tutarak onu yarığın dibine kadar götürdü. Ve orada sel yatağının kül rengi kumunda parıldayan altın tozunu gördü Lala. Lala taşlı düzlükten dönünce, "O sana göre bir çocuk değil," der ama. Lala'nın yüzü Hartani'ninki kadar kararmıştır. Çünkü tepede güneş daha yakıcıdır. Kimi zaman ama ekler, "Hartani ile evlenmeye kalkışmazsın herhalde." "Niçin olmasın?" der Lala ve omuz silker. Evlenmeye niyeti yoktur. Bunu düşünmez bile. Hartani ile evlenebileceği düşüncesi aklına gelince gülmeye başlar. Ne var ki her fırsat bulduğunda, işini bitirdiğinde, karar verdiğinde Lala siteden çıkar ve çobanların bulunduğu tepelere gider. Sitenin doğusunda susuz toprakların, kırmızı yarların başladığı yerdir burası. Çekirgelerin tiz sesini dinleyerek, yılanların kumda bıraktığı izlere bakarak tepelerin arasında oyulgalanan bembeyaz patikada yürümeyi pek sever. Az ötede çobanların ıslıklarını duyar. Bunların çoğu genç çocuklardır. Koyun ve keçi sürüleriyle birlikte tepelerin her tarafına kızlı erkekli yayılmışlardır. Birbirlerine seslenmek, konuşmak ya da yabani köpekleri ürkütmek için böyle ıslık çalarlar. Lala beyaz ışıktan dolayı gözlerini iyice kısarak her taraftan gelen ıslık seslerinin ortasından, tepelerin arasından yürümeyi pek sever. Sıcağa karşın sesler onu biraz ürpertir. Kalbi daha hızlı çarpmaya başlar. Bazen ıslıklara karşılık vererek eğlenir. İki parmağını ağzına sokarak bu işin nasıl yapıldığını Hartani göstermiştir. Genç çobanlar onu görmeye patikaya geldiklerinde önce biraz alargo olurlar, sonra az çok çekingen sayılırlar. Yanık bakır rengi yüzleri pürüzsüz, alınları çıkıktır. Saçları da garip bir renktedir, kırmızımsıdır. Tenlerini ve saçlarını güneş ve çöl rüzgarı yakmıştır. Giysileri lime limedir. Sırtlarında ham bezden uzun gömlekler vardır yalnızca ya da un çuvallarından yapılmış entariler. Yaklaşmazlar çünkü onlar şülöh dilini konuşur ve vadideki insanların dilinden anlamazlar. Ama Lala onları pek sever. Öyle olunca çobanlar da kızdan korkmaz. Kimi zaman onlara yiyecek bir şeyler getirir. Ağmanın evinden aşırdığı bir parça ekmek, bisküvi, kurutulmuş hurma. Yalnız Hartani aralarında kalabilir. Çünkü o da çobandır ve sitedeki insanlarla birlikte yaşamaz. Lala onunla birlikteyken uzaktan ta taşlık düzlüğün ortasından kayadan kayaya atlayarak gelip sessizce buluşurlar. Geldiklerini bildirmek için bir yandan da ıslık çalarlar. Yanlarına vardıklarında kuş seslerini andıran garip bir dille hızlı hızlı konuşarak Hartani'nin çevresini sararlar. Sonra ıslık çala çala taşlı düzlükte sıçrayarak ilerlerler. Çarçabuk giderler. Kimi zaman Hartani'nin de onlara katıldığı olur. Lala bile peşlerine düşmeyi ister. Ama onlar kadar hızlı sıçramayı bilmez. Ona baktıkça hepsi gülmekten kırılır ve neşeli kahkahalar atarak koşmaya devam ederler. Düzlüğün ortasında beyaz kayaların üzerinde azıklarını paylaşırlar.